Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde de konuğum şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve besteci Aylin Aslım. Hoş geldin Aylin.
Hoş bulduk.
Aslında şimdi böyle şarkı sözü yazarı ve besteci dedim ama şarkı yazarı demek yeterliymiş.
Yeterli,
değil mi?
Yeterli, evet.
İlk önce buradan başlayalım istersen. Senin çok insan bilmiyor olabilir aslında bayağı bir şarkı yazarı olduğunu, değil mi?
Şaşırmıyorum çünkü dünyada yani benim gördüğüm dünyada da olan bir sıkıntı bu. Nedense kadınlara hep şarkıcılık yakıştırılıyor. Daha ötesi yakıştırılmamış. Yani koskoca müzik akımları yaratan ve A'sından Z'sine her şeyini kendi yapan, prodüktörlüğünü kendi yapan insanlar bile, mesela Björk, mesela PJ Harvey, prodüktörlük de yaptıklarını, şarkıları bestelediklerini, kayıtlarını kendileri yaptıklarını anlatmak için stüdyoda videolar, fotoğraflar çekip yayınlatmak, röportajlarını stüdyolarda vermek gibi yöntemler bulmuşlar.
Ya enteresan değil, evet. Mi? Göstermedikçe olmuyor. İlla ki onu, evet, yaptığını fiziksel çünkü, olarak da göstermen,
evet,
gerekiyor.
Nedense müziğin o kısmını erkeklere yakıştırıyorlar. Fotoğrafının altında şarkı yazarı yazması yerine şarkıcı yazması çok daha olağan bir şey mesela kadınların.
Oysa sen bayağı albümlerinde hemen hemen hepsinde kendin bayağı şarkılarının neredeyse tamamını diyeyim ya da %80'ini, evet, en azından yazmış gibi gördüm.
Evet,
ama
bazılarını kendim, bazılarını uzun süre birlikte çalıştığım yol arkadaşlarımla beraber ortaklaşa ve bırakıp ortaklaşa ya da paslaşarak yaptığım oluyor. Sözlerin çoğunluğunu kendim yazıyorum sadece. Belki o yüzden mi bilmiyorum. Bilmiyorum tam sebebini ama burada cinsiyetçi bir durum olduğu kesin. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Kadın şarkı yazarlarının ya da kadın prodüktörlerin sayısının artmasıyla biraz kırıldı sanki. Biraz.
Bir
Türkiye'de
de
kırılmadı.
Eskisi gibi kasetler yok ya. Yani kaset oldu mu içine incik cincik açıyorduk, inceliyorduk. O bizim için çok değerliydi. Kim söz yazarı, onları bile biliyorduk. Şimdi daha böyle teknolojiyle de biraz değişmiş olabilir miyiz?
Evet ama dikkatimiz, o kadar yeni bir şey değil. Yani benim ilk albüm 2000'in sonlarında çıktı, Kasım'ında. O zaman yoktu.
Vardı
henüz, yani çok çok şey değildi. Çok yaygın değil. İnsanlar hala albüm alıyorlardı, kaset alıyorlardı. CD'den bile ziyade kaset alıyorlardı. Yani ilk 3 albümde en azından bu sıkıntı bence yoktu. Biraz merak meselesi. Biraz kafadaki kalıplar meselesi.
Evet. Peki şimdi her programda biz bir merak konusunu açıyoruz. Yani merak herhalde Nasıl Olunur'un cevaplarından biri. Öyle
aynen
düşünüyorum.
Öyle. Aynen öyle.
Şimdi sana geçmek istiyorum çünkü Aylin Aslım gibi bir konum varken onu çok merak ediyorum. İşte şu anda neler yapıyor, kaş mevzusu ne durumda, İstanbul'da ne kadar kalıyor gibi gibi. Bunların hepsini konuşuruz ama ilk önce Nasıl Olunur'dan başlayalım.
Tamam.
Şimdi müzisyen olmak istiyorum. Nasıl olunur Aylin? Sence bu dönemde nasıl olunur? Sen nasıl oldun? Nasıl başladın? Yani bundan başlayarak biraz konuşalım mı? Kendi durumunla da karşılaştırarak anlatabilirsin. İster bugün gördüğün şartları anlatabilirsin.
Müzisyenden ziyade ben şarkı yazarı ve şarkıcı nasıl olunuru daha iyi anlatırım diye düşünüyorum.
Şahane.
Çünkü bir enstrümanı layığıyla çalmıyorum. Sadece beste yapmak için tıngırdatabiliyorum diyeyim. Daha çok şarkının bütününü ve onu seslendirmeyi daha iyi biliyorum diyebilirim. Bütününü yaratmayı,
hı hı.
Hikayesini düşünmeyi, hayal etmeyi, kelimelerle oynamayı, bulmaca çözer gibi, üzerine yatmayı, belki bazen 3 hafta, belki bazen 6 ay, belki 6 yıl falan bekleyen sözler veya melodiler olabiliyor filan, bunları anlatabilirim. Dediğin gibi her şeyin başı bence merak. Yani bunu yapmak istediğine karar vereceksin önce. Ben mesela karar vermedim. Beni biraz oraya ittirdiler. Yani çocukluktan beri, yazmayı öğrendiğimden beri bir şeyler yazıyordum.
Hmm.
fabüllerle başladım. Eşyaları konuşturuyordum falan filan. Sonra hikayeler, sonra uzun hikayeler. Denemeler, şiirler büyüdükçe. Ve şarkı da söylüyordum kendimi en eski hatırladığımdan beri. Bildim bileli. Şarkı söylemeyi çok seviyordum. Susturulamıyordum falan. bu ikisini yapmaya devam ettim ayrı ayrı. Kemancı da kült olmuş, artık var olmayan birçok şey gibi. Var olmayan Türkiye'ye gelmiş en iyi rock kulübü herhalde. Rock bar. Kemancı da sahneye çıkma noktasına gelecek kadar şarkı söylemeyi devam ettirdim mesela. Yazmaya da devam ediyordum kendi kendime. Bu ikisini birleştirebileceğim ve bunun bir meslek olabileceğini bana ilk albümü birlikte yaptım. İki arkadaşım gösterdi. Ve neden yapamayasın dedi. Bana çok korkutucu bir iş geldi. Yani dinlediğim insanlar o kadar büyükler ki ben kim olurum da onların yaptığı şeyi yapmaya kalkacağım gibi. Çok ve çok ezildim altında bu düşüncenin. Bayağı kanlı oldu yani. O zaman dediğim gibi bu sene 96 falan.
97. Sen neredesin? Okuyor musun? Öğrenci misin?
Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyim.
Ne okuyorsun?
İngilizce öğretmenliği okuyorum. Deli gibi ders veriyorum. Öğrenci evinde işte kiramı ödeyeyim, yaşayabileyim falan diye. Haftanın bilmem kaç gecesi sahneye çıkıyorum falan. İşte cover gruplarının sadece sahneye çıkabildiği yıllar. Kemancı'da rock grubumla, işte başka bir yerde de elektronik grubumla çıkıyorum falan. Öyle geceleri çok uyumadığım için derslere geç kalıyorum falan filan. Sonra işte şarkı yazabilirsin ve yazmalısın. Biz de bunu düzenleyeceğiz ve bir albüm yapalım. Ve de kimsenin daha önce yapmadığı bir şey yapalım. Elektronik olsun bu albüm gibi. Böyle beni gazlayarak oraya, o yola ittirdiler. Ve o zaman... Yani bırak evlerde interneti, internet kafe sayısı bile, yani Etiler'e bir tanesi yeni açılmıştı filan mesela.
Tabii canım, biz gazetede bile o sesi duyuyorduk. Bir ses vardı, bağlanma
i̇şte
sesi.
Saat paralı falan bir şeyler. Hani gireceksin de hazırlanmış bir şey de yok, o yüzden hani dünya henüz how to olayına girmemiş. Kitapları var belki, yurt dışından ısmarlayacaksın. Nasıl yaparım şeyi, bir pazar olmamış henüz ve yani nasıl şarkı yazılır diye bir web sitesi yok yani. Her şeyi kendi kendine öğreniyorsun. Nasıl yapılır? En beğendiğim şarkılarla başladım. Ben bu şarkıları niye beğeniyorum? Niye seviyorum bu kadar? Bu şarkı bende hangi duyguları uyandırıyor?
Çözümlemeye geçtim.
Evet, bakıp hangi bakıp duyguları uyandırıyor? Ne sebeple beni bu kadar etkiliyor? Önce sözlerine bakalım. Ne anlatıyor? Nasıl anlatmış? Tekrarlamalar mı var? Kafiyeyi nasıl kullanmış? Hiç mi kafiye kullanmamış? Hiç mi tekrar yok? Kelime kullanımı nasıl?
İngilizce mi bakıyorsun? Türkçe mi bakıyorsun?
Daha çok İngilizce bakıyorsun. Ama Türkçe yazıyorum madem. Türkçe şarkıları da bakmaya başladım tabii. Önce dinlediğim, sevdiğim şeylerle başladım. Tabii ki tipik Mazhar Alanson, Ortaçgil, Fikret Kızılok. Bulutsuzluk Özlemi. Hepsi birbirinden aslında ayrı, farklı ekoller. Nasıl yazıyorlar? Ona baktım. Sonra müzikle ilişkisine sözlerin. Bu insanlar, saydığım isimlerin hepsi Türkçeyi müzikleştirirken o sözleri, o kelimelerin ne vurgusuna, ne telaffuzuna en ufak bir zarar vermemek için dantel gibi çalışmış insanlar.
Başka da bir kuşak olmalarının da önemi var bence onda.
Yani şimdi bu, evet, şimdi mesela...
Şimdiki kuşakta da var dikkat edenler yani, ama o özel bir dikkat de oluyor.
Umarım vardır, ben çok rastlamıyorum. Tam tersi beni çok rahatsız ediyor. Yani Türkiye'de doğup büyüyüp Amerikan aksanıyla...
Şimdiki kuşak derken senin kuşağını kastediyor.
Yok yok, yeni çıkanlardan bahsediyorum. Böyle Amerikan aksanıyla veya nece konuşuyor bu diye ilk 30 saniyeyi gerçekten hangi dilde olduğunu anlamaya çalıştığım şarkılar, müzikler beni rahatsız ediyor. Çünkü o dili doğup büyüdüğün ülkede konuşurken böyle konuşmuyorsan, şarkı söylerken de öyle söylememelisin. Anlaşılır olmalı diye düşünüyorum.
Evet, evet. Güzel.
Bir de o kelimelere, gerçekten o vurguya ve prozodi deniyor işte ona, telaffuza dikkat ederek o müziği yapmanın da ayrı bir, bu ayrı bir beceri. Ve üzerine çok uğraşarak geliştirilebilen bir beceri, ayrı bir kıymeti var.
Yoksa... Sen onun için de mi çalıştın özellikle?
Çalıştım şimdi. Çünkü öbürleri benim kulağıma çok kötü geliyordu ve komik geliyordu açıkçası. Hani kötü anlamda komik. Üzerine uğraşılmamış gibi görünüyordu işte. Yani o yüzden de evet, Türkçe çok zor müziklendirmesi. Çünkü Türk sanat müziği söylemiyoruz. Yani aklımıza gelen melodilerin çoğunluğu Batı müziğinden ve o bütün hayatım boyunca dinlediğin, maruz kaldığın müziklerden sana gelen, işte elekten başına neler yağarsa, şanslıysan o küçük kar tanelerinin hepsinde dinlediğimiz müziklerden izler var. O müziğin de yani neredeyse tamamı aslında Batı müziği. Ve Batı müziği Türkçenin vurgusuna, vurgu yapısına çok uygun değil. O yüzden ağır işi var Türkçe söz yazmanın. Ağır işi var.
Şimdi ilk albümü uzun sürdü yazdığın şarkılarını. Sonra bir yapımcıya mı götürdünüz? Nasıl oldu? O işler bugün nasıl oluyor? O tarafını sorayım.
Bugün işin artık çok farklı. Çünkü o zamanlarda, dediğim gibi, internetin olmadığı ve kullanılmadığı, yeni çıktığında da en azından müziğin bedava indirilmesi gereken bir şey olduğunu düşünülmediği yıllarda. Ve bunlar için bir platformlar kurulmadığı yıllarda. Müziğe insanlar bizim çocukluğumuzda veya bizden öncekilerin, onlar gidip plak alıyorlardı. Sonra biz gittik kaset almaya başladık. Sonra CD almaya başladık. İnsanların müziğe o şekilde eriştiği yıllardı. Dolayısıyla benim kendimi ulaştırabilmem için o kaseti, o CD'yi basacak fabrikalara sahip plak şirketine, o CD'nin basılıp dağıtılmaya, Türkiye'nin her yerine dağıtılmasına değer bir albüm olduğunu hiç kimse olarak, adı bilinmeyen yeni birisi olarak o şirketi ikna etmem gerekiyor. İkna etmem için de evde yapılmış, o zamanın tabii ki teknolojik şartları berbat, evde yapılmış korkunç bir demodansa stüdyoda, tam teşekküllü bir stüdyoda ne yaptığını bilen bir prodüktörle o şarkının düzenlemelerinin yapılıp en güzel şekilde canlı enstrümanların çalınıp mixlendiği vesaire falan, bunların hepsinin yapıldığı halini dinletmem gerekiyor. Bunu 2-3 şarkı yapıyorsun. Bütün albümü tek başına bir prodüktöre yaptıracak bir o yaşta bir şey, aileden gelen bir paran yoksa, o yaşta zaten öyle bir paran olamaz. Ve ciddi paralar bunlar, ciddi bütçeler gerektiriyor. O yüzden plak şirketlerine ihtiyacı vardı o zamanlar. 2-3 şarkı yapıyorsun, biz de öyle yaptık. Ve plak şirketlerine götürdük. Tabii ki son hali değil ama profesyonel bir stüdyoda yapılmış, kaydedilmiş bir demo. Şu an bildiğimiz, şu anda var olmayanlar da arasında, o zamanlar Türkiye'de başı çeken, uluslararası ve yerel hiçbir plak şirketi o albümün basılmaya değer olduğunu düşünmedi.
Ya.
Evet. Bu müziği Türkiye'de asla hiç kimse dinlemez, hiçbir radyo çalmaz. Dolayısıyla da bunu basmak bize sadece zarar getirir, kar getirmez dediler. Ayrıca bu şarkıların hiçbiri hit olacak özellikle değil dediler. Peki dedik ve biz yapmaya devam ettik şarkıları. Kaydetmeye devam ettik. Çünkü prodüktörümüz olarak gittiğimiz, bizden daha büyük ve tecrübeli Ümit Kuzer çok inandı bu albüme, bu müziğe ve şarkılara. Ne olursa olsun biz bu albümü yapacağız dedi. Ve stüdyonun boş olduğu gece saatlerinde, atıyorum gece 11'den 3'e kadar çalışarak, vokalleri de öyle geç saatlerde boş, alo stüdyo boş, koş gel diyor. İşte ben Çukur Cuma'dan çıkıyorum, Göztepe'ye gidiyorum, stüdyo orada. Tabii ki okul falan yalan oldu ve ben devamsızlıktan okulu bırakmak zorunda kaldım son senede. Ya. Mezun olamadım. Evet. Çünkü bir yandan da ders vermeye ve çalışmaya devam ediyorum. Hayat devam ediyor ve kiralar ödenecek. İşte ekmekler alınacak falan filan. Bir yandan da albüm için uğraşıyoruz işte. Yaptık şarkıları ve şeyi, düzenlemelerini. Sonra çok böyle biraz tesadüfler eseri. Power FM'in o zaman Türkçe kanalı yoktu. Bir plak şirketi kurma düşüncesi olduğunu ve bu tür modern hareketlerle, modern müzikle uğraşıp onu piyasaya tanıtmak gibi bir motivasyonları olduğunu söylediler. Dedemoyu bir şekilde dinleyip beğenmişler. Onlarla çıktık.
Ya evet. Hiç bilmediğim bir hikayeydi.
Onlarla çıktık. Albüm o şekilde çıktı. Diğer plak şirketlerinin hakkı da çıktığı bir kısım oldu. Gerçekten de klibi çok beğendikleri için yayınladığı kanallar, ki o zaman sadece galiba iki tane müzik kanalı vardı. Televizyondan bahsediyorum. Ama radyolar gerçekten çalmadı hiç. Hiç çalmadılar o albümü. Çok yabancı ve uzaylı buldular sanırım o sound'u. Total olarak çok yabancı buldular. Yabancı derken kastım şey değil. Batılı demeyeceğim. Alışmadıkları bir şey. Onlara çok şey geldi. Alien anlamındaki yabancı.
Peki sonra biz seni çok uzun zamandır tanıyoruz ama yani.
İşte bir 5 yıl falan aldı o albümün. Hı-hı. Böyle kulaktan kulağa, kulaktan
gel
kulağa.
Gel git değil mi?
Hı-hı. Evet, 5 yıl aldı ama hiç konser
İsmi gibi yapmadım. Olmuş yani gel evet. git.
Yıpratıcı bir şey oldu tabii. Tabii senin bu kadar açından. Tecrübesiz ve genç ve heyecanlı biri için. Yıpratıcı bir süreç oldu. 5 yıl çok uzun bir zaman.
Bir de şaka gibi yani 10 şarkı var içinde yani değil mi?
Evet.
Şaka gibi dediğim bayağı çok yani şimdi bir single çıkartıyorsun evet. oluyor yani.
İşte sonra internet ve dijital platformların artık müziğe ulaşmanın bu kadar kolay olduğu yıllarda tabii ki asla bu kadar uzun zaman almaz ve belki de bu kadar yıpranmıyordur artık genç müzisyenler bilmiyorum.
Sonra yıprandın ama ne zaman senin için dönüş oldu?
2005'te ikinci albüm. Tekrardan sahneye çıkabilmek, konser verebilmek.
Arada ne yaptın? Nasıl geçindin mesela?
Ders vermeye devam ettim İngilizce dersi. Bir yandan da şöyle enteresan bir şey oldu. Aslında ikinci albümü daha kemancıda ilk şarkı söylemeye başladığım zamanlardaki gibi rock söyleyerek, rock formunda yapmama sebep olacak gelişmeler şöyle oldu. O albüm ne radyolarda çaldı, ne konserleri olabildi, ne yaptığımız konserlere insanlar geldiğinde ne yapacaklarını bilemediler. Tuhaf bir şey oldu. Sanıyorum 3 yıl sonra biz bu şarkıların rock ve metal versiyonlarını yapalım ve konser verelim. Çünkü bunlar müthiş şarkılar diye gelen bir müzisyen ekibi, arkadaş olduk sonra.
Aynı ekip misiniz değil
Yok,
misiniz?
Yok başka artık? Bir ekip, tamamen başka bir ekip. Ve biz gerçekten o şarkıların rock ve metal versiyonlarını, aynı şarkıların çalmaya başlayınca Türkiye'nin her yerinde konser vermeye başladık. Her yerinde, her yerde çalıyorduk. Ve her yerde çalmamız o plak şirketinin, ikinci albüm yapmak isteyen şirketin dikkatini çekti. Ve bu nasıl olabiliyor? Hiçbir yerde olmayan bir albüm artık basılmıyor bile. Yani şeyde bulamıyorsun dükkanlarda. Radyolarda da çalmıyor. Televizyonda zaten yoksun. Nasıl oluyor da bu kadar çok konser verebiliyorsun diye. İkinci albümü yapmamı sağladılar. İkinci albümü de oradan yaptım. Ama ciddi bir tarz değişikliği oldu tabii.
Peki sen devam etseydin ilki gibi mi devam etmek isterdin? İçinde öyle i̇lki bir özlem mi var?
İlki gibi devam etmek isterdim. Öyle bir özlem var mı bilmiyorum. Diğerlerinde de başka özlemlerimi giderdim evet. aslında. Ama çünkü neticede rock dinleyerek büyüdüm. Ve ilk sahneye çıktığımda da bir rock grubuyla çıktım. Uzun sürede öyle söyledim. Ama elektronik müziğe duyduğum ilgi ve sevgi ve heyecan hepsini sildi süpürdü ve ilk albümü.
Peki buradan ne dersler çıkartalım şimdi? Sen şimdi çıkarttığın dersleri ya da bize söyle. Ben şimdi görüyorum bir şeyler anlattıklarında ama.
Yani 10, 15 hatta 20 yıl öncesinden bahsediyoruz ya. Şimdi gerçekten çok çok şey değişti.
Evet, müzikte çok şey değişti. Teknoloji değişti, yayma değişti, dinleme gerçekten alışkanlığı evinde, değişti.
Evinde albümünü yazıp kaydedip, mixleyip internetteki herhangi bir ortama koyup insanlara ulaşabiliyorsun. Hı-hı. Kimseyle uğraşmadan ve konuşmadan tek başına hepsini yapmak mümkün gerçekten.
O Peki yüzden, para kazanabiliyor musun?
Eğer ki şarkın gerçekten birilerine ulaşıyorsa ve seviliyorsa evet kazanabiliyorsun. Hı.
Bir dönem Türkiye'de bir festivaller dönemi oldu.
Evet.
Değil mi? Hı hı. Mesela o döneme denk gelen şarkıcılar ya da dinleyiciler çok şanslıydı. Yani çok Bence büyük de. Gruplar geldi, çok güzel alt gruplar çıktı, Türkçe müzik yapan çok güzel insanlar dinledik biz.
Tabii.
Şimdi öyle festivaller var mı?
Yok. Olmamasında bir sürü sebebi var.
Nerede sahneye çıkar bu insanlar? İnternetten mi para kazanırlar? Kendilerini nasıl tanıtırlar?
Yani internet öncesi kuşaktan geldiğim için ben internetten Hiç para kazanmadım. Desem yeridir yani.
Şimdi
satışlardan da hiç para kazanmadım. Çünkü her şeyi plak şirketi alıyordu. Öyleydi anlaşmalarımız. Biz bayağı aslında garibi olduk yani bu şeyin, sektörün. Çok garip bir zamanda, çok ara bir zamanda çıkardık çünkü albümlerimizi.
Hep öncü birlikler böyle...
Biraz öyle oldu.
Şey oluyor ya, yani kaybeden oluyor bazen.
İnternet ortamı gerçekten doğru adımlar atılırsa, şarkılar doğru yazılırsa diyeyim. Hı-hı. Yani iyi şarkı iyi şarkıdır ve eğer insanlara ulaştırabiliyorsan oradan bir şeyler şu anda geliyor insanlara.
Su yolunu buluyor diyorsun. İyi şarkı kaybolmuyor mu?
Ya tabii ki kayboluyor da. Şimdi Hı-hı. çok iyi şarkı yazıp sosyal becerileri çok düşük insanlar var. Benim de çok gelişkin değildir yani açıkçası aslında. Şarkı yazıyordur, güzel şarkı söylüyordur ama onları kaydedecek veya düzenleyecek insanları bulma konusunda öyle bir becerisi yoktur. Çok içe dönük insanlar oluyor genellikle. Şaşırmazsın çünkü yazmak var içinde. Beste yapmak var. Biraz daha, biraz değil, çoğunlukla kendi kendine vakit geçirmesi gereken insanlar bunlar. Ben o yüzden mesela şeyde çok zorlanıyordum. Albümü yapıyorsun, bitiriyorsun. Sonra o kadar aşırı sosyal bir dönem başlıyor ki.
Evet, röportajlar. Kesinlikle
ona ayak uyduramıyorum. Yani kameraya bakmak, pozlar vermek, makyajlar yapılacak, işte bilmem neler olacak filan. Hiç tanımadığın insanlarla garip garip televizyon programlarına katılacaksın ve orada saçmalamayacaksın veya çok sert tepkiler vermeyeceksin ki çoğunlukla yaptığım bir şey oldu benim bu. Oradaki dünya saçmalığına normal bir insan gibi tepki vermeyeceksin. Çok olağan bir şeyin içindeymişsin gibi davranacaksın. O kadar garip ki yani ben aylarımı tek başıma odada veya stüdyoda geçirmişim. Hatta belki 2 senemi. Ve sonra...
Şarkılarında da çok var. Ev içinde olmak,
evet,
yalnız olmak.
Yazmak, benim için yazmak için gerekli olan ortam o. Bazı insan turne otobüsünde de yazar. Bazı insan kafede oturur çalışır yazar şarkı. Nasıl yazılıyor ben bilmiyorum öyle ama. Benim yalnız olmam gerekiyor yani. Ve öyle bir dönemden sonra o promosyon döneminde, PR neyse işte, tanıtım döneminde o kadar insanlarla iç içe olmak beni çok bozuyordu. Hiç iyi sonuçlar vermedi.
Şimdikiler öyle olmuyor olabilir değil mi? Ben pek çok Türkçe müzik yapan grup dinliyorum şimdi. Yani ne bileyim işte Jacuzzi'sinden Adamlarına, Yüz Yüzeyken Konuşuruz'dan Son Feci Bisiklete. Şimdi onların deli gibi ana akım da yok artık tabii de, röportajlarını görmüyorum. Ana akım olsa da fark eden çok az olacak onları belki de. Daha mı şanslılar bir açıdan
bence
da acaba?
Bence daha şanslılar kesinlikle. Yani istediği kadar bulaşıp istemediğine bulaşmama lüksleri var. Bir albüm çıkardığında aptal bir şovmenin aptal programına katılıp orada tuzluk gibi durmak zorunda değil hiçbiri. Yani ne bileyim veya işte saçma sapan konuşmalar yapan, altı kocasıyla övünen falan birinin yanında süs gibi oturmak zorunda değil hiçbiri. Playback yapmak zorunda değil hiçbiri.
Değil mi? Yani şimdi söylediği şeylerden televizyon formatlarını düşünüyorum.
Düşün, hatırla yani.
Tabii 3 kişi 4 kişi oturuyorsunuz. Aynen. Bir yani şovu yürüten insan aynen. var. Hepiniz başka mesleklerden, başka alanlardan insanlarsınız. Genellikle ne yapar? Şarkıcı da arada 2 soruya cevap verir. Sonra şarkı söyler ve playback olur değil mi? Hani o yani tarz
genellikle öyle olur. Çünkü playback yapmadığına da pişman olursun. Çünkü korkunç ses sistemleri vardır o televizyonların. Yayına giden ses... seni çok utandıracak bir sestir. Dolayısıyla daha da kötü hissedersin seyrettikten sonra vesaire vesaire. Yani yaptığımız müzik, yani ben ve benimle beraber çıkan birçok arkadaşım, hiçbir zaman ana akım olmadık. Bir şeylerin kenarı olduk, yani bir şeylerin alternatifi olduk. Dolayısıyla orada dönen o nasıl söyleyeyim, o Nobran ve Sefil muhabbete dahil olma ihtimalimiz yok zaten. Ve kendini orada yine Alien gibi hissediyorsun falan filan, bir sürü yabancılaştırıcı duygu. Acaba doğru meslekte miyim, acaba bu müziği meslek olarak seçmekle doğru mu yaptım gibi her şeyi sorgulatacak ve müzikle arana girecek, belki müzikle ilişkini yıpratacak şeyler yaşamak zorunda değiller. Bence şanslılar o yüzden. Videosunu çektiği zaman onu gönlüne göre, keyfine göre çekip sansür mansür düşünmeden istediği ortama salacak lüksteler. bizim gibi. Plak şirketim umarım bilmem ne müzik kanalına yeterince rüşvet veriyordur kendi şirketindeki sanatçıların kliplerini döndürmek için. Demiyorlardır yani. Hmm. Evet, çünkü parayla yayınlanıyordu müzik kanallarında.
Peki klipler. Şimdi ne yapıyorsun Aile? Şimdi yeni bir albüm var mı? O bu çağda nasıl gelişir senin yeni albüm?
Yani yapsan. Bütün bunlar şikayet gibi duyuldu biliyorum ama hepsi gerçek. En azından benim acısını çektiğim şeyler bunlardı. Her şeyden fazla bunlardı yani. Hı hı. Ne para kazanmak ya da kazanmamak, sevilmek ya da sevilmemek falan değil. Yaptığım işin birilerine ulaşması için katlanmam gereken şeyler yaptığım çok sevdiğim işle arama girdi.
Bu bugün müzikte olmayabilir ama çok şeyde varmış hala gibi geliyor. Sadece atıyorum yazıyı yazmakla. Hmm. Ya da bir işi yapmakla bitmiyor iş. Yazmak. Yani bize mesela düşünsene bana...
Edebiyat çok zor.
Edebiyat çok zor. Gazeteler vesaire daha
sinema
zor.
Aynı şekilde.
Kaç takipçim var adam seni yazar olarak düşünmeden ilk önce ona bakıyor. Yazınına bakmıyor.
Tabii.
Gibi gibi. Yani.
Tabii yani edebiyatta, sinemada, tiyatroda bence hala. Çünkü o maalesef. Dijitale çok kolay taşınamadığı için... eriştirmek o kadar kolay olmuyor.
Şimdi sen söyleyince fark ettim. Hmm. Müzik herhalde daha şanslı dedim hani.
Enteresan bir şekilde hem şanslı hem şanssız oldu. Zamanında çok kavgasını verdim. Müziğin elbette ve tabii ki bedava olması gereken bir sanat dalı olduğunu düşünen insanlarla hala da kavgalıyım o fikirle. Çünkü mesele orada sadece para değil. Çok kolay ulaştığın bir şeyi hiçbir zaman gerçek değeriyle sevmezsin. Genel olarak değersizleşmesi festivallere de konserlere de yansıdı. Yani neden bilet almalıyım ki? Neden para verip bilet almalıyım ki ben bir konsere? Elbette ki eşten dosttan bir davetiye, bir çekiliş bir şeyle ben bedava gitmeliyim. Hmm. Ha bedava girdim. Neden sonuna kadar dinlemek zorundayım ki? Ya da neden ortasında konserin zart diye dalamayayım ki? Yeterince değerli ve önemli bir şey değil benim için. Dalarım, çıkarım, konuşurum. Kahkahalar atarım. Orada adam sadece tek gitarla mırıl mırıl şarkı söylerken. Çünkü benim için değerli bir şey değil. Bence geldiğimiz nokta bu.
Sen yazılar da yazıyordun. Hatta bir dönem aynı bloglarda yazdığımız aynen. da oldu. Aynı hatta gazetede senden yazı istediğimi falan da hatırlıyorum Habertürk'te hafta sonu yayınlarını evet. yaparken. Mesela oradaki konuların benim çok hoşuma gidiyordu. Yani bir gazeteci kafasıyla bakabildiğini görüyordum. Yani yine hafta sonu eki ya da bir dergi hı-hı. yapsam ailem bize müzik yaz derdim. Şu hı-hı. anda da yapsam. Çünkü o müziğe bir haber tarafından her zaman baktığını düşündüm senin. Haberin müzik tarafından.
Meraktan herhalde. Yoksa gazetecilik falan tecrübem yok ama.
Ama merak. O bir kafadır. Bazen başka sektörlerdeki insanlara yazılar hı-hı. yazdırırız. İyi iş yaptığını düşünürsün ama onu oraya aktarmak başka bir şeydir. Hı-hı. Mesela sen hep güncel bir şeyler buldun. Yani hı-hı. o haftanın, o ayın konuşulan müzikalitesine oraya yansıtmayı iyi
evet,
bildiğini
kolay
düşündüm.
Kolay da bir şey değildir. Çünkü müzik gündemi her zaman olmuyor. Her
tabii
zaman
tabii,
müzikte
olmuyor.
Merak edilecek bir şey olmuyor mesela. Hani orada belki gündemdeki bir şeye bağlayarak anlatacağım.
Ama mesela yarışmalar. Aha. Müzik yarışması diye bir evet. şey olur mu diye bir konu ortaya evet. atıyordun. Kendi geçmişinden bahsediyordun.
Evet.
Mesela sen de işte Milliyet Müzik Yarışması evet. katılmışsın gibi gibi. Bugün nedir ne değildir, hangi durumda bir müzik yarışması önemli ve değerli olabilir onu anlatıyordun. İyi jürilerin olduğu, seni iyi değerlendirebilecek insanların olduğu jürilerde ve yarışmalarda evet. olmak güzel mesela değil mi?
O yüzden o jürilerin... Ne bileyim süzgecinden geçen insanların hepsinin ismini biliyoruz bugün mesela.
Değil mi? Evet.
Ama televizyon yarışmalarındaki şeylerin bir sürüsünün ismini unuttuk. Çünkü aslında gerçekte bir yarışma değil o.
Hmm.
O bir şov.
Şov ve dinlemek için.
Ve gerçekte iyi olan da kazanmıyor orada.
Hmm. Tabii.
Ama düşün yani Onno Tunç'un, Garo Mafya'nın, Melih Kibar'ın, Fuat Güner'in, Özkan Uğur'un olduğu bir jüriden bahsediyorum. Çiğdem Talo bile vardı.
Evet.
Düşün.
O hangi yeri? O milliyetinki Milliyet. Oydu evet. değil mi? Ya benim mesela o çok hoşuma gitmişti. Ya da ben de biraz sinirlenirim. Yani gittiğim konserde arkamda bıdı bıdı bıdı kardeşim gidin dışarıda konuşun. Mesela yazıyordum benim çok hoşuma gidiyordu. Hiç kitap yazmayı
düşündüm. Epey düşündüm. Hala düşünüyorum ve şeye benzer hislerdeyim. İlk şarkı yazabilirsin dediklerinde ben nasıl cüret edebilirim böyle bir şeye. Sonrasında pişmanlık duymaktan korkuyorum.
Ya o korkular güzel şeyler, insanı geliştiren, döven ama evet. Biraz ya döven demeyeyim, biraz tokatlayan, tabii, cimcikleyen, canını acıtan ama güzel korkular bunlar. Öyle olması gerekiyor birazcık, evet, canım korkmamız gerekiyor.
Çünkü şey
gerekiyor,
diyebiliyorsun artık hani ilk kitabın kesinlikle yani sonra yazdıklarında bambaşka bakacaksın ilk yazdığın şeye ve bir sürü eksik göreceksin muhtemelen. Bilmiyorum totali... Etrafımda o kadar iyi yazarlar ve bir kısmı arkadaşım falan. Ben nasıl yazacağım?
Peki şarkı sözü yazabileceğini kim nasıl düşündü? Nereden sende o şeyi gördüler, rengi
ilk
gördüler?
İlk albümü yaptığım iki arkadaşım Umut Gökçen'le Erce Kaşlıoğlu. Erce ile biz ortaokul liseyi aynı okulda okuduk. Hmm. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi.
Kaş Hadisesi nasıl başladı?
2012'de gittim ilk. Ve ilk gidişimde vuruldum gerçekten. Ben burada yaşamak isterim dedim. Turist olarak bunu söylemek kolay ama hiçbir yerde öyle bir şey hissetmedim Türkiye'de daha önce. Ben çok uzun süredir İstanbul'da yaşamaktan mutsuzdum. Kalabalığa, gürültüye çok katlanabilen biri değilim ben. Çok huzursuz oluyorum.
Ve bar açtın.
Ya oraya geleceğim. Oraya geleceğim. O en azından bildiğim bir kalabalık tabii.
Bir yandan, tabii güzel tabii, bir nokta.
Yani işte hani şarkı söylediğim yerler hep bardı veya işte konser mekanları bir saatten sonra bara dönüyor biliyorsun. O kalabalığı yine tanıyorum biliyorum. Biraz geri alacağım, gittik ettik. En sonunda İstanbul çeşitli politik olaylar da çok şey yaptı aslında, hazırladı. İstanbul çok değişti ve bence çok agresifleşti politik anlamda da. Burada çok daha şeyiz İstanbul'da. Çok fazla yüz yüze geliyoruz politik dalgalanmalarla. Küçük yerde ve deniz kenarında, Kaş gibi deniz kenarında sırtını dağlara yaslamış minicik bir kasabada bunları çok çok çok çok daha az hissediyorsun. Unutuyorsun varlığını neredeyse. Ve gerçekten de ruhen bir iyileşme. İsteğim oydu, onun için gittim ve o oldu. Çok şanslıyım. Şanslıyım ki bunu yapacak inancı buldum kendim dediğim. Yoksa geri kalanı pek şans değil ama.
Bir de bayağıdır oradasın yani. İnsanlar gidiyorlar, dönüyorlar. Hmm. Yani dönmek de bir seçenek. Güzel de olabilir. Denedim,
dönebilir
oldu,
olmadı. Çünkü kolay değil. Evet. Ben Almancı bir ailenin çocuğuyum. Kendim değilim, onlar Almancıydı. Ben Türkiye'de büyüdüm. Her yazımı orada geçirdim, Almanya'da. Ve gurbet olayına çok hakimim. Ama insan yaşadığı, ömrü boyunca yaşadığı şehirden çıktığı zaman nereye giderse gitsin, bütün köklerini, hikayelerini, geçmişini bırakıyorsa geride, gittiği yer aynı ülkede, aynı dili konuştuğun insanlar bile olsa gurbettesin. Küçük yerde yaşamanın da bambaşka şeyleri varmış, onu da öğrenmiş oldum. Büyük şehirden gelen insana 15-20 milyondan 5-6 bine düşüp oranın dinamiklerini anlamaya çalışmak o şehir insanı için kolay bir iş değil yani. O yüzden dönenleri de anlıyorum.
Peki Gagarin nasıl oldu?
Oraya giderken ben bir işimiz, bir meşgalemiz olmalı. Hani orada bu saatte, bu yaşta emekli gibi oturacak halimiz yok. Bir şeyle uğraşmamız lazım ve onun da haliyle bir çarkı döndürmesi lazım diye düşünüyordum. Ama oraya giderken dedim ya, o politik iklim, bir seçimler olmuştu en son. 1 Kasım seçimi miydi hatırlamıyorum. Çalışmıştım sandıkta gönüllü. O günden sonra iş buluruz ya da bulmayız yapacak. Bence gitmeliyiz dedim. Önce gitme kararını aldık. Sonra böyle bir fırsat çıktı. Bir mekan, boş bir mekan. Ve Kaş gibi küçük bir yerde boş mekan bulmak, dışarıdan gelen birinin onu bulması ve yakalaması çok düşük bir ihtimal. Ne kadar değerli olduğunu biliyorum o şansın o zaman. Ve baktık mekan, olabileceği tek bir şey var, o da bar. Ve ben oraya sükunet için gidiyorum, huzur için gidiyorum. Bambaşka bir şey var kafamda. Belki küçük bir pansiyonumuz mu olur, ne olur bilmiyorum. Yani bir yandan kafamızı dinleyelim, bir yandan kitaplarımızı okuyalım. İşte ya da yazıyorsak yazalım. bazı sükunetli bir hayat diye düşünürken sabahlara kadar böyle bir
kaç ay çalışıyorsunuz Aylin?
Valla Nisan ortalarından ya da Nisan sonundan Ekim sonuna kadar kaçta hayat var.
Sonra ne yapıyorsun?
O işte her sene bir soru işareti oluyor. Her sene...
Bir sene bayağı gezdin.
Ayrı bir cevap bulmaya çalıştım evet. Her sene. Gezmek mi acaba? Yoksa daha az mı gezmek? Biraz İstanbul'da mı kalmak? Bu sene yeni şarkıları yazmak ve biraz daha oturmalı düzene geçmek için İstanbul'da 4,5-5 ay geçirdim.
Yapabildin mi?
Vallahi...
Ne yapıyorsun?
İstanbul mu şarkıları mı?
Şarkıları sordum ama
şarkıları yapabildim mi? Şu an hala bilmiyorum. Bir şeyler yaptım.
Yeni bir albüm gelir mi? O manada soruyorum.
Albüm mü olur, EP mi olur bilmiyorum. Yeni bir şeyler yayınlama amacıyla ya da bunları yayınlama isteğiyle yazıyorum. Sonbahara yetişir diye düşünüyorum.
Anca. İyi, güzel.
İstanbul kısmını çok yapamadım. İlk 3,5 sene sonra ilk kez bu kadar blok uzun zaman geçirdim. Onun da çoğunluğunu yine tahmin edersin ki evde geçirdim.
Peki bir de şimdi...
Çıkamadım yani.
Bazen şöyle düşünüyor musun? Herkesin tepki göstermesi bir şeylere belirli nedenlerle oluyor, tamam mı? Ben mesela sosyal medyada bir şey yazıyorsam... birilerinin yalnız olduğunu ve yalnız olmadığını düşünmelerini istediğim için yapıyorum. Anlatabiliyor muyum?
Bu çok önemsediğim bir şeydi benim ilk şarkılarımdan beri. Çok önemsediğim bir şey. Çünkü ben çok yalnız hissettiğim zaman... O şarkılar ve onları yazanlar bana çok iyi geldi.
Tabii sesimi duyan biri var mı var evet, ya. Evet, yani evet, o çok gerçekten. Önemli bir şey. Ve bazen de ben öyle hisseden de bir insan olduğum için... Ya yalnız hissetmesinler. Ben net olarak tavrımı ortaya koyarım. Bu benim politik olma ihtiyacımdan kaynaklanmıyor aslında.
İlla
hatta hiç alakası
tek
yok.
Tek derdimiz
hiç
politika değil ki zaten bu dünyada.
Tabii, hiç değil. Benimki hiç değil.
Bambaşka
ya.
Şeyler var.
Beni bıraksan... Var ya öyle bir hedonist yaşarım ki çok güzel yaşarım. Yani hakikaten ama bu böyle de bir şey var. Bu insan yanında birini hissetsin. Ne bileyim işte gazeteci arkadaşlarımız çeşitli nedenlerle yargılandılar. Ben yani beni görmüyorlar fark etmez ama orada kalabalık olmaya hep bir gidiyorum gibi örnekleri olabilir.
Çok takdir ettiğim bir şey o ve çok gurur duyuyorum
seninle. Sende de var
vefa
zaten.
Vefa çok artık hani gerçekten değerli bir şey.
Çok değerli
vefa
canım.
Ama... O kadar ihtiyaç duyduğu bir şey ki insanın aslında.
Evet bazen yani evimde otururken bir şey görüyorum ve 2 saatimi ona harcıyorum ki yani kimse görmese bile o orada diye. Yani birinin başına bir şey geliyor bir dakika. Çünkü bazen ikinci bir şey söyleyen olmazsa birisi orada bir şey söylemezse gidecekmiş kayacakmış
tabii.
Gibi öyle de olabiliyor.
Oluyor tabii hani şey sordun ya iyi şarkı su akar yolunu bulur mu çok önemli bir soruydu benim için.
Evet.
Çünkü... hayır abi yani
bence de.
Bu kadar kaderci işlemiyor müzik sektörü diyeyim ne olursa olsun bir sektördür bu yani bir sistemdir ve sisteme giremeyen iyi olan ama belli başka sebeplerden sisteme giremeyen insanlar ve şarkıları var yani bir yerlerde bizim hiç bilmediğimiz hiç duymadığımız hele hele şimdi bu data denizinde milyonlarca şarkının yüzdüğü dijital platformlarda ismini verebiliyor muyuz bilmiyorum ama.
Tabii
yani Spotify'dır, YouTube'dur yani bir deniz artık ve orada kıyıda köşede kalan eminim çok güzel şeyler var bizim ulaşamadığımız. Nedir peki? Yani bu bir şekilde başarıya ulaşmış birçok... Türk müzisyeninin röportajlarında duyup gerçekten sinir olduğum bir laftır. Gerçekten işte su akar yolunu bulur veya iyi iş her zaman falan. Ya yok öyle bir şey.
Tabii
böyle hele bir şey
bugünün
yok.
Bugünün dünyasında
yani.
Ben
eski dünyada hele hiç yoktu. Sana anlattığım benim içinden geçtiğim o müzik dünyasında bu hiç yoktu. Şimdi de yok. Yani tek parametre şarkının iyi olması olsaydı keşke.
Keşke yok ben
değil.
Ben öyle olmadığını düşündüğüm için bir arkadaşım yazı mı yazdı? Albümü mü var? Dinliyorum çünkü beğenmediğim şeyi de paylaşmıyorum. Ama buna emek harcıyorum. O benim tanıdığım biri ise özellikle ya da daha önceki işlerini takip ettiğim biri ise özellikle dinliyorum, bakıyorum, okuyorum ve onu paylaşmak istiyorum özellikle.
İşte onun kayıp gitmesi çok kritik bir şey ya. Belki o şarkıları yaptı ve sonra vazgeçip İşte gitti mühendis oldu adam. Yazık değil mi?
Tabii ben şeye benzetiyorum yani. Ya bazen bir yüzük böyle lavaboda düşer ya ve bazen kayar gider sanki.
Gerçekten öyle
olacakmış
öyle.
Gibi. Şimdi ben nereye geleceğim diye bunları söyledim. Senin de yani şarkılarından da belli olan, çeşitli sosyal medya mesajlarından da belli olan bir politik tavrım var. Evet. Mesela bizim buluştuğumuz gün seçim sonrası bir günden bahsediyoruz. Ve bir şey yazmışsın. Bütün gazeteler hemen onu haber yapıyor. Tamam mı?
Öyle
işte.
Mi? Benim haberim yok. Haber mi yaptılar?
Evet evet.
Yapma ya.
Ya işte Aylin Asım'dan manidar paylaşım falan diye. İşte
en sevmediğim şey. Çünkü kontekstinden çıkarıyorlar. Haber olduğu zaman başka bir şey oluyor. Biz onu başka bir platformda yazıyoruz yani.
Tabii tabii canım.
Twitter'da işte, yazıyoruz. Makale yazmıyoruz.
Evet. Belediye konserlerinde vesaire çıkanlar şimdi nasıl seçim sonrasında başka bir modele hani alkış tutuyorlar falan gibi bir şey yazmışsın. Hemen böyle bir şey oluyor. Bunlar hakkında ne düşün? Yani sen bayağı medyatik bir
ben şöyle
şey
söyleyeyim
karaktersin
sana,
yani.
İster inan ister inanma da o Kaş'a gitme kararımla beraber gazete, haber okumak, televizyon izlemek, haber programı izlemek bunların hepsini bıraktım. Hayatım boyunca bunu yapan insanlara çok kızardım. Nasıl yaparsın bunu?
Ama bugünkü ortamda zaten nereden neyi
kendini düşünüyorsun size? İnsanlardan nasıl haberdar olmak istemezsin veya bu konuda bir şey yapmak istemezsin. Bazen öyle bir yorgunluk ve zehirlenme geçirebiliyormuş insan. Şimdi anlıyorum o insanları. Gerçekten de gündemim değişti ve hayatta başka gerçekliklerin de olduğunu. Türkiye gündemi bu anlamda insanları çok zehirliyor. Çok basit ve çok doğal şeyleri unutuyoruz. Onlardan zevk almayı da unutuyoruz. Onları takdir etmeyi de unutuyoruz. Yani dağa bakıp saatlerce oraya bakabilmek ve onun huzurunu yaşamanın ne olduğunu unutmuşuz mesela. Yani.
Ya bir de Antalya çok güzel ya. Yüzerken dağ görüyorsun. Orman aynen görüyorsun, öyle. Yeşil görüyorsun yani şahane bir
aynen
yer.
Öyle. O yüzden onu o diyeti yapmam gerekiyormuş. Dolayısıyla bunların çoğundan haberdar değilim ve mutluyum da bak haberdar olmadığım için. Yani sosyal medyada da çok uzun süre hiçbir şey yapmadan durdum. Fark etmişsindir diye düşünüyorum.
Ama yani
İstemedim, içimden gelmedi.
Şeyde de kaçmıyorsun yani. Şimdi ben seni dışarıdan bakan bir insan olarak yani yılda birkaç kere birbirimizi görüyoruzdur ama hani
neyse ki şükür ki.
Şükür ki. Takip ettiğimi de düşünüyorum bir şekilde oradan buradan. Ne yaptığını, ne düşündüğünü vesaire ama genellikle onun için birkaç kez görüşüyoruz dedim. Belki de hata ediyorum seninle ilgili. Derinin ince olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar hassastır, bir şeyleri kolay alırlar.
Öyle, yok, hata değil doğru.
Öyle bir insan olarak da tepki vermek daha zor bir şey. Çünkü sana onun geri tepmesi var ve sen ona bir tepki vereceksin.
Tabii.
Ve bu bir şeylere yol açıyor mutlaka.
Yol açıyor.
İyi ya da kötü. Sonra pişman olabileceğin ya da uf niye ben bu çukura girdim diyebileceğim. Ben de mesela bazen bir şey yaparım, onu yapman gerekir, o tepkiyi vermen gerekir ama işte keşke başta o taşı ben atmasaydım derim. Anlatabiliyor muyum? O taşı atmam gerektiğini düşünüyorum.
Öyle tecrübelerim oldu benim sosyal medyada. Pişmanlık duymadım ama geri dönüşünü çok büyük böyle tsunami şeklinde aldığım nefret tsunamisi yaşadığım şeyler oldu. Siber bullying dediğimiz şeyleri yaşadım yani. O tabii insanlığa olan inancını ve sempatini azaltan bir şey. Ama o da gerçektir biliyor musun? O da sanal. Çünkü o sosyal mecralarda insanlar canavarlaşıyorlar ama insanların tamamı orada yaşamıyor. Yani orada hiç olmayan ve bambaşka tatlı hayatlar yaşayan tatlı insanlar da var.
Peki başa dönersek, özetlersek bir saate geliyoruz. Nasıl olunur sence? Yani bütün bunlardan çıkan bu kadar yıllık tecrüben bayağı da tecrübelisin bu alanda artık. Her tarafını gördün, izliyorsun evet. da muhtemelen. Yani bu işe yeni başlayacaklar için diyelim. Neler önerirsin?
Yani ben bazı şeylerin elzem olduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin de bana göre iyi olur diyorum. Onlar olmadan da olan insanlar var.
Evet.
Örneğin derinin ince olduğunu düşünüyorum dedin ya. Hassasiyeti olmayan bir insanın şarkıları... bana çok hitap etmeyebilir ama hassasiyet taşımadan da müthiş bir punk şarkısı yaparsın. Ben de çok severek dinlerim yani. ince şeyler. Bence ince bir şarkı yazarlı. O yüzden o incelikleri hayatta yakalayabilen, gören, duyan, koklayan, sezebilen biri olmak lazım. Bunu öyle birisin, ne yapacaksın? Biraz çalışkan olman lazım. Çünkü ilk başta istediğin kadar artık şeyleri var. Evet, dersleri var. Online kurslar var. Nasıl şarkı yazarı olunur? Evet, bayağı bir aslında zaman kazandırabilir. Ama ilk seferinde kanlı bir iş yani, zor bir iş. Çünkü her müzik yapmak isteyen, şarkı yazarı olmak isteyen insanın önünde hayran olduğu muhteşem ikonlar var, örnekler var. Şimdi Nick Cave'e hayranken, Leonard Cohen'e hayranken, Patti Smith'e veya işte PJ Harvey'e hayranken, şimdi yazdığın ilk şeyleri nasıl beğenebilirsin? Muhtemelen kendini darmadağın edeceksin, kendini döveceksin. Ben ne berbat şeyler yazıyorum, asla onlar kadar iyi olamayacağım
falan. İyi ki çoluk çocuğu falan yazmış yani B.C. Harvey, değil mi? Okuyunca biraz hani yani, rahatlayabilirsin. Evet,
o onlardan geçmeden, o acıyı çekmeden iyi bir şey çıkarmak bence zor. O yüzden biraz daha şey, sebat etmek gerekiyor. Hı-hı. Çok müzik dinlemek gerekiyor. Karşılaştırabilmek için. İyi kötüyü biraz ayırt edebilmek için.
Bir enstrüman çalsak
çok iyi olur, muhteşem olur. Opsiyonlarını çok genişletir melodik anlamda. Ve konsantre olmayı çok kolaylaştırabilir. Okumak da çok gerekiyor bence. Eğer ki sözleri de, yani tam teşekküllü bir şarkı yazarlığından bahsediyorsak, hikaye senin olmalı, yani sözler de senin olmalı. O yüzden hikayelerin peşinden nasıl gidilir? Sadece kendini anlatarak nereye kadar varılabilir? Başka insanların hikayeleri nasıl anlatılır? Hikayeye ve insana meraklı olmak gerekiyor aslında.
Peki sözü sen yazdın, başkası besteledi. Bir sen beste yapıyorsun, bir de başkası başka bir tarz yapıyor. Böyle ya benden iyi düşündü şunu dediğin oluyor mu?
Ben öyle bir şey hiç yapmadım. Mesela sözü müzikle veya müzikten sonra sözü müziğe göre düşündüğüm oldu. Kenarda yazdığım, not aldığım sözleri, mesela arkadaşım çok güzel bir melodi bulduysa, o melodiye direkt uygulamaya çalışarak. Ama mesela hiç düşünmeyeceğim bir düzenleme, hiç hayal edemeyeceğim düzenlemeler olduğunda çok tabii havalara uçuyorsun yani. Hayal edemeyeceğin bir keman partisini yazmış mesela, harika olmuş. Onlar çok güzel sürprizler oluyor.
Peki sen güzel cover da yapıyorsun. Yani çünkü...
O da herhalde cover tecrübemizden...
Evet evet, onu söyleyecektim şimdi sen anlatırken.
İlk sahneye öyle çıktığımız için.
Çünkü o aslında kolay görünen ve çok zor bir şey ya. Yani işte bu müzik yarışmalarından bahsettik ya. Yani benim Amerika'da olduğum sene böyle American Idol'un tam senesiydi. Adam Lambert diye bir adam var. Bir şarkıyı bir cover yaptı. Allah'ım hep bu söylesin falan diyorum. Yani bazı insan o şarkıyı bambaşka hale getiriyor. O hoşlanılmaya çok... da bilir bundan.
Hoşlanılmaya bilir. Zaten ama hoşlanmayan ben... bir kemik fan kitle her zaman oluyor. Hatta şarkının sahibi demek çok komime gidiyor benim de. Şarkıyı yazan kişi diyeyim. Orijinalini yazan veya söyleyen kişi... nefret ettiği durumlar bile olabiliyor.
Evet, ben bir Bülent Ortaçgil konserinde denk gelmiştim. Onun şarkılarından biri en iyi kim söylüyor diye bir anket mi yapmışlar nedir? Bir haber yayınlanmış. Bülent Ortaçgil ciddi ciddi, ben espri yapıyor zannettim ilk önce, konserde bunu anlattı ve sinirlendi. Yani ya Müslüm Gürses'i...
Tatlı asabiyetini.
tatlı bir asabiyeti yaptı. Hani niye konserde bunu yaptı? Hani atıyorum işte Teoman mı söylemiş, Müslüm Gürses mi söylemiş bilmiyorum ama... Yani
olabiliyor
böyle daha iyi şey. Söylüyormuş falan diyor ama...
olabiliyor böyle şeyler ama... Şey çok zevkli bir şey bence, bir şarkının birkaç varyasyonunu duymak, başkalarından başka versiyon duymak. Ben şeye gerçekten şaşırıyorum. Şimdi yani kendi belli standartlarının o şarkı yazarı diyelim ki dinliyor, kendi yaptığı şarkıyı X bir kişi söylemiş. Belli konularda kıstasları vardır. İşte ben ne dedim? Telaffuz, prozodi dedim. Yani heceleri saçma sapan yerlerden kesmemek veya işte Amerika'dan dün geldim gibi söylememek falan, aksanlı söylememek. ne bileyim belli bir vokal çıtası diyelim en azından. Kalitesi demeyelim de belli bir çıtanın üstünde olması. Şarkı söyleme tekniğinin diyorum yani sesinin güzelliği şart değil bence. Herkesin belli kıstasları vardı. Belki onları karşılamıyorsa beğenmemiş olabilir, nefret etmiş olabilir. Ama ben artık bilmem kaç yılını vermiş bir insan olsam, benden de büyüklerden bahsediyorum yaş olarak. Atıyorum işte 40, 50, 60 tane şarkım olsa ve onlardan 3-4 tanesi benden sonra gelen çok sevilmiş, önemsenen kişiler tarafından veya hiç bilinmeyen bir tarafından her neyse. Tekrardan yorumlansa o müzisyen benim şarkımla ne yaşamış diye merak ederim ve onore de olurum.
Ay ben de bir de dinlerken de şimdi sensiz olmazı Levent Yüksel söylemeseydi bayağı hayatımızda bir eksiklik olurmuş yani. Hani bazı öyle coverlar var aklımda şu anda hepsi gelmiyor da Bülent Ortaçgil'den yola çıktığımız için.
Sabit fikre gerek yok yani ben böyle düşünmüşüm ama bu adam bu şarkıyla bambaşka bir hikaye
sana
yaşamış.
Sana da onun için sordum mesela. Çünkü mesela
çok severim ve isterim şarkılarım söylensin, değişik formlarda yapılsın, değişik bestelensin, düzenlensin, akustikte söylensin, sazla da söylensin. Böyle heyecanla deli gibi meraklı dinlerim yani.
Peki nasıl olunurunu kestin mi senin? Sen ne güzel sayıyordun ama araya cover'ı da soktum.
Nasıl olunur?
Sebat etmekten bahsettik. Sebat etmek. Çok çalışmaktan bahsettik. Ses renginin çok özel olması gibi bir şey var mıdır? Bazı insanları duyduk mu tarzından anlıyoruz. Sesinden anlıyoruz.
O çok
anlıyoruz.
Güzel bir şey. Bazı insana gerçekten doğuştan verilen bir çok biricik sesler olabiliyor. Yani duyduğunda onun kim olduğunu hemen anlıyorsun. Nükhet Duru mesela öyle bence. Ne zaman duysan onun Nükhet Duru olduğunu anlarsın. Diğer insanlara mesela şarkı söyleme tarzından, telaffuzundan anlayabilirsin. Ama bazı ses renkleri gerçekten çok biriciktir. O az gelir yani. Ne bileyim Tom Waits'in sesi mi var? Leonard Cohen'in sesi mi var? Yani çok mu güzeldi rahmetlinin sesi? Hayır ama olağanüstü dünyanın... gelmiş geçmiş en iyi şarkı yazarlarından biriydi. Bob Dylan'ın sesi mi? Tahammül edilemez çirkinlikte ama muhteşem şarkıları var. O yüzden şarkı söylemeyi ben biraz buluyorum. Türkçesi nedir? Overrated'ın.
Fazla abartılmış değil ama ne
şöyle, bilir? Şöyle önemli bir şey ama şarkının kendinden daha önemli değil. Bence.
Evet.
Bence öyle. Yani ruh en önemli şey bu işte.
İşte Tom Waits'te falan herhalde ya. Onu görüyoruz.
Yani sen o şarkıyı vasat bir sesle bile öyle bir ruhla söylersin ki. Hı-hı. Yani karşı tarafa ne hissettirdiğin önemli. Bu kadar basit. Karşı tarafın yüreğini sızlatıyor mu, hoplatıyor mu, bir şey hissettiriyor mu, hissettirmiyor mu? Kriter bu olmalı bence.
Sen en çok nerede şarkı söylerken keyif alıyorsun?
Eskiden sahnede derdim. Ama şimdi stüdyoyu daha çok tercih ediyorum galiba. Hı-hı.
Peki en çok olmamasına üzüldüğün yerler neresi? Son olarak sana onu sorayım. Yani Hayal Kahvesi, Kemancı, bir dönemin Beyoğlu'su başkaydı yani.
Yani Beyoğlu'nun olmamasını artık aslında. Çok üzücü. Yani beni ortaokuldan beri okulu kırıp tek başıma sokaklarını gezdiğim, işte plakçılarında çay içtiğim bir semtti Beyoğlu. Ben orada büyüdüm, orada müzisyen oldum, orada sahneye çıktım ilk. Başka müzisyenlerle orada tanıştım. Şimdi oranın tamamen hayatımızdan çıkmış olması, o gittiğimiz, müzik dinlediğimiz, hayran olduğumuz insanları dinlediğimiz, sonra büyüyüp sahnesine çıkma şansına kavuştuğumuz yerlerin hiçbirinin artık olmaması çok çok üzücü bir şey bence.
Bir de şeyi görmüştüm mesela, Hayal Kahvesi'nde ben bir sene... DJ'lik yaptım. Tabii benim DJ'liğim müzik çalarlık, teker çalar diye bir deyim buldu ya Türk Dil Kurumu bir ara DJ'lik için. Tam benimki güzelmiş. Teker çalarlıktı yani.
Ben
hani
de
plak
canım.
Koyuyordum. Ondan sonra çalıyordum. O bir sene şunu gördüm ya. Mesela Hayal Kahvesi'nin müdavimleri vardı. Deli gibi gelenler. Sonra
Kemancı'nın da öyle.
Şöyle bir kuşak da gördüm. Ben kaç yılında oradaydım? İşte 2003 mü 2004 mü ne diyelim. Öyle bir yıl.
Eski hayalden bahsediyorum.
Eski hayal tabii.
Gerçek,
eski hayal.
Orijinal.
Aynen orijinal hayalden. Yılı yanlış söylemiş olabilirim ama tam o sıralar. Sonra Boşanıp yani zamanında işte gençliğini orada geçirmiş, hı-hı, orada takılmış, şudur budur grupları dinlemiş, hı-hı, evlenmiş, sonra boşanmış, ikinci yeni hayatını yeniden hayalden başlayan insanlar görüyordum.
Güzel. Tamam mı?
Öyle benim böyle dergici falan arkadaşlarım vardı. Çünkü bıraktıkları gibi bulabildikleri,
tabii,
her yaşta takılabildikleri ve tanıdık ve tanışık hissettikleri yerler, tabii, vardı. Hayalde onlardan biriydi gibi.
Tabii yani sahiplenirsin, düşünsene gençken o mekanda bir sürü anın var. Bir sürü şey yaşamışsın. Bir sürü insanı seyretmişsin, müzik dinlemişsin, şarkılar keşfetmişsin filan. Başına saçma şeyler gelmiş. Odur budur. Bir anın var, hikayen var. Artık genç değilsin, yetişkinsin. Gittiğinde o mekan hala orada ve tabii ki girdiğinde anılarınla beraber orada senin için. Yeni bir mekan değil. Tabii ki aidiyet hissedersin.
Ve mekandaki kitle de genç de olabiliyordu. Daha yaşı,
evet,
ileri insanlar da olabiliyordu.
90'lardaki özellikle rock müzik mekanlarının ortak özelliği oydu. Belli bir yaşa hitap etmiyordu. Her yaşa hitap ediyordu. Her yaştan insan vardı. Kemancı'da 60 üstü de gördüm ben. Yaşı tutmayan zar zor işte böyle şeyle, sahte kimlikle falan girmiş. Liseli de gördüm, 18 de gördüm, üniversiteli de gördüm. Yani orada hiç öyle bir şey yoktu. Sadece gençler gidiyor oraya, biz gitmeyelim falan demiyordu mesela yetişkinler. Hayal kahvesi aynı şekilde. Hatta hayalin daha da yüksekti şeyi, yaş ortalaması.
Ya Aylin, şu yaşımızda eski günler şeyi yapıyoruz ya. Çok
eski
acayip
günler diyoruz çünkü yok tabii, artık
tabii,
oralar.
Tabii. Bugünden an dünü özlemek bir garip geliyor ama hakikaten özlüyorum galiba.
Yani şöyle, ben bunu 5 sene önce de söylüyordum. Ne bileyim. Bilmem kaç sene önce de kemancı için söylüyordum. Yani o kadar sende kökü derinde olan bir şeyin artık var olmaması çok yaşla ilgili değil.
Evet,
aslında çok olağan da değil biliyorsun. Hı. Yani bilmiyorum, Türkiye'nin bu sıkıntılı taraflarından biri. Köklü eski anı ve miras taşıyan mekanların tarihi taşıyan mekanların var olmaması bir sorun. Bu lokantasında da böyle, barında da böyle, konser salonunda da böyle, tiyatrosunda da böyle.
Kemancı için bir şarkı yaz o zaman.
Vallahi neden olmasın, değil mi? Doğru
neden
söylüyorsun.
Olmasın.
Ya, güzel söyledin ya.
Evet.
Yazarsam da hikayesi bu olur.
Tabii, şahane olmaz mı? Çok teşekkür ediyorum Aylin, katıldığım için. Katıldığım için.
Sen de katıldın, yalan değil ya. Tek başıma yapmadım bu programı. Çok sağ ol katıldığın için İlhancığım. Bizi kırmadın.
Yani ne demek, her zaman gelirim Aylin'cim senin için. Aylin, çok teşekkür ediyorum katıldığın için, çok sağ ol.
Umarım biraz da olsa nasıl şarkı yazarı olunur konusunda ufak fikirler verebilmişimdir.
Bence çok şey öğrenecektir meraklısı diye düşünüyorum. Tecrübe çok önemli bir şey. Zaten bu konuşmalarda, buradaki konuşmalarda çok az böyle formüle bir şeyler verilebiliyor. İnsanlar bu işi öğretme niyetiyle yapıyorlarsa formülleriyle anlatan
tabii
da oldu. Mesela
yani
Zeynep Atakan şahane öyle tak tak tak onları anlattı.
Aslında formülize çok şeyi var tabii ki şarkı yazarlığında. Yani bir girişi olacak, bir çıkışı olacak, nakaratı şöyle olmalı falan ya da hiçbir şey olmamalı. Formülleri de yıkıp geçebilirsin ama falan diye anlatabilirdim burada ama onlar birçok insanın anlatabileceği şeyler. Ben kendi tecrübemi anlattım.
Evet.
Yoksa How to Write a Song diye YouTube'a yazarsın ve benim o formül anlatacağım şeyleri de aynısını orada bulursun zaten. Onları bulursun, onları da bul zaten, ben anlatmıyorum.
İşte ihtiyacımız olan da senin yapacağın, senin anlatacağın şeydi. Bunun rengi böyle zaten. Teşekkür ediyorum Aylin.
Ben teşekkür
ederim. Harikasın, çok sağ ol, teşekkürler.